Ayrım 5.
Neden olmasın? Ben 3 aydır yavukluyum bile. Bu kez ürün iyi olursa mutlaka evleneceğim. Daha bıyığın sakalın çıkmamış. Daha 15 yaşına bile basmadın. Şu boyuna bosuna bak. Bana kızdığını hissediyorum. Göğsünü mısır tavuğu gibi öne doğru şişiriyor. Başını dimdik kaldırıyor. Kız beni istiyor. Gülmekten kendimi güç tutuyorum. Ya anası babası? Anası babası yok. Halasının yanında oturur. O da vermezse kaçırırım. Gözünü aç, sonra Süleyman gibi olursun. Başına neler geldi kendi gözünle gördün. Gerçekten yazmayı unuttum. Süleyman 3-4 günden beri ortadan kaybolmuştu. Kimse nereye gittiğini bilmiyor. Hatta arkadaşı Memiş bile. Meczup uzaklarda belirsiz bir noktayı gösteriyor. Deha, aha gibi anlaşılmaz şeyler söylüyor. Sonra manalı manalı sırıtıyor. Lakin görünen köy için kılavuza ne hacet? Bilen bilir ki Süleyman nerededir. Ekinler sararmaya başladı. Zavallı ekinler. En yükseğe 2 yaşında bir çocuk boyunu geçmiyor. Orta Anadolu'nun topraklarındaki ızdırap sanki bunlarda en açık ifadesini bulmuş gibidir. Akşamüstleri bütün başaklar yetim boyunlarını büküyorlar ve hazin köklerine bakıyorlar. Ben bu manzarayı seyrederken eski Türklerin niçin hep Rumeli'ye uzanmak istediklerinin manasını anlıyorum. Anadolu'nun ortası, asıl ana vatanın göbeği tuzlu göllerden, kireçli topraklardan ibaret bir çorak ülkedir. Burada Türk milleti çölde beni İsrail'e andırır. Şimdi ise bir cehennem çemberi onu her tarafından kuşatmıştır. Bütün bereketli ve zengin toprakları çepeçevre elinden alınmıştır. İstiklal mücadelesinin ya ölürüz ya kurtuluruz parolası işte bundan ileri geliyor. Gerçekten bunun ikisi ortası olmaz. Türk milleti ya bu çemberi yarıp geçecektir yahut da burada ölmeye razı olacaktır. Ölmeye razı olmak. Şimdiye kadar hangi milletten bu kadar ağır bir şey istenilmiştir? Ama içimizden bunu kabule hazır insanlar çıkıyor. Geçen gün aldığım İstanbul gazetelerinde okudum. Sevr muahidesi esas itibariyle kabul edilmiş. Damat Ferit hükümeti onu imzaya 3 kişi yolluyormuş. Bu 3 kişiden biri de Rıza Tevfik'tir. O Rıza Tevfik ki bize Türk folklorunun zevkini veren ilk adamdır. Türk halkına bu hıyaneti riva görmesinin sebebi ne? Niçin bir yaşlı şaman heyetine girip bu arık topraklarda dolaşarak milletin ızdırabını terennüm etmiyor? Yazıklar olsun. Seni sevmesini bilmeyenlere ey gamlı ülke, seni sevip seni sessiz dramın içinde gömülüp gitmekten korku çekenlere. Taşın, toprağın ne bitmez bir sabır ve mukavemet hazinesidir. İnsan senin göğsünde ya destani bir kahramanlığa erer ya da en ilahi mizaçlı velilerin feragat ve mahviyet derecesine varır. Şimdi şu söğüt dalının altından haykırsam Yunus Emre bana ses verecektir. Derviş gönlü taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. Evet, pirim, evet. Ben işte burada öyle olmaya çalışıyorum. Bu budur ve seyrek ekinler, bu boynu bükük başaklar, bu buğulu söğüt ağacı, bu donuk ve sessiz su, hülasa bütün bu yoksul tabiat parçası neyin sembolüdür? Bunlar arasında bir ruh, toprağa gömülmüş bir tohum değil midir? Ben yedek subay Ahmet Celal, Celal Paşa'nın oğlu Ahmet, Porsuk çayının kenarında böyle bir tohum haline girdim. Bir kulaç, kara toprak içinde filizimi sürmek, dal ve budaklarımı aydınlığa doğru uzatmak, meyvemi vermek için Allah'ın rahmetini bekliyorum. Ve gömülü olduğum toprağın ızdırabını bedenimde hissediyorum. Her hususta ona karışıyorum. Ben, Celal Paşa'nın oğlu Ahmet, İstanbul'un en muhteşem konaklarından birinde doğup ve parıltılı hülya iklimlerine doğru kanat açıp uçtuktan sonra kanatlarımın biri kırılmış olarak buraya düştüm. 32 yaşında bir emekli asker, bütün geleceğe geride kalmış bir sakat delikanlı, şimdi burada. Ne yapıyorsun? Ha ha, adam sende. Görüyorum ki fikir ve hayal aleminden henüz yere inmiş değilim. Oysa ben İstanbul'dan çıkarken bütün ızdıraplarımın kaynağının kafamda olduğuna karar vermiştim. Ve onu orada bırakmak istemiştim. Burada hiçbir şeyi düşünmeyecek, metafiziğe tamamıyla veda edecek ve bir köylü nasıl yaşarsa öyle yaşayacaktım. Tamamıyla onlara karışacaktım. Lakin işte görüyorum ki bir çanak suda bir damla zeytinyağı gibiyim. Ne karışıyorum ne de dibe çökebiliyorum. Bize bunun için toplumun kaynağı diyorlar galiba. Türkiye'nin aydın sınıfı gerçekten bu toplumun kaynağı mıdır? Eğer öyleyse bu Salih Ağalardan, Bekir Çavuşlardan, bu İsmail'lerden, bu Zeynep kadınlardan bende bir şey bulunması gerekmez miydi? Oysa ben burada hayvanlarla insanlara daha yakınım. Onları tiksinmeden şefkatle sevmesini biliyorum ve bu sevgim onlara geçebiliyor. Boz eşek bana iyiden iyi alışmış. Zira onun başını koltuğumun altına alıp saatlerce okşarken o tatlı tatlı bana bakar ve bazen ben yürüyünce kendiliğinden arkama takılır. Oysa küçük İsmail bana karşı hala ilk geldiğim geceki yabancılığını, uzaklığını muhafaza etmektedir. Ona dostluk ve sevgi göstermiyor muyum? Eski çamaşırlarımı hep ona vermiyor muyum? Avucunda ikide bir paralar sıkıştırmıyor muyum? Yaptığım iyiliklerin hiçbiri onu bana meylettirmiyor. Geçen gün Zeynep kadını sokak kapısının önünde benden yakınırken yakalamayayım mı? Ben onun bütün işlerini karıştırmışım. Salih aile aralarını bozmuşum. Zaten yanlarına geldiğim günden beri evlerinin beti bereketi kalmamış. Mehmet Ali askere gitmiş. Başlarına bu arazi davası çıkmış. İsmail şımarmış, kimseyi dinlemez olmuş. Ben bunları işitmezlikten geldim. Kapıdan çıkmak üzereyken ayaklarımın ucuna basarak ters yüzü odama döndüm. Şimdi başım iki ellerimin arasında düşünüyorum. Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onlar gibi oturup kalkmak, onların diliyle konuşmak. Haydi bunların hepsini yapayım. Fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim? Nasıl onlar gibi hissedebilirim? Odamı dolduran bütün bu kitapları yakmak, bu resimleri, bu levhaları ayaklarımın altına alıp ezmek neye yarar? Hepsi benim içime girdiler. Ben de silinmez, kaçınılmaz, yıkanıp temizlenmez izlerini bıraktılar. Benim iç duvarlarım, bütün bu yabancı nakışlar, çizgiler, işaretler, renkler ve hiyerogliflerle doludur. Dış cephem değişmiş neye yarar? Ben, asıl ben, bu toprağın malı olmayan ve hepsi dışarıdan gelen maddeler ve unsurlarla yoğrula yoğrula adeta sınayi, adeta kimyavi bir şey haline almışım. Geçen gün kırlarda dolaşırken ayağım bir konserve kutusuna çarpmıştı. Durup bakmıştım. Bu kutu Amerika'dan gelmiş bir kutuydu ve üstünde İngilizce bir şeyin adı yazılıydı. Bu kutuyu buraya hangi yolcular bıraktı? Kim bilir ne zamandan beri kaldı, bilmiyorum. Fakat tuhaf bir ilgiyle eğildim, elime aldım. Baktım, adeta bir eski aşinayı görür gibi oldum. Ben bu topraklarda işte bu teneke kutunun eşiyim. Benzetiş, istiare, benzetiş. Fakat hayatta böyle bir şey yok. Hayat ve gerçek Salih Ağa'nın ayaklarında. Hayat ve gerçek Zeynep kadının buruşukluklarında. Hayat ve gerçek muhtarın kırçıl sakalında. Hayat ve gerçek İsmail'in yuvarlak gözlerindedir. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu köylüler tarlalarından evlerine dönerlerken dibine oturduğum söğüt ağacının dallarından bütün hülyalar ürkerek kaçışır. Çetin çalışmaları esnasında balçıklaşan bu insanlar küme küme, ikişer, üçer, teker teker kerpiçten yuvalarına dönerlerken ben kendimi kendi köşemde her zamandan daha garip, daha anlayışsız, daha manasız, daha faydasız bulurum. Bu balçıktan insanlar aralarında hiç konuşmadan yürürler. Kiminin sırtında bir demet çalı, kiminin bir çuval vardır. Kimi bir keçi yavrusunu kucağına almıştır. Kimi bir mandayı dürtüşleyerek önüne katmıştır. Boz eşek İsmail'in ardından başını önüne eğmiş, küçücük adımlarla yürür. Kadınların pek çoğunun omuzunda asılı bir torba içinde bir yavru, başı aşağıya sarkmış uyuklamaktadır. Yürüyebilenler hep köyde kalmıştır ve süpürdüklerin içinden paytak paytak gelenlere doğru yürürler. Bu manzara Nuh'tan önceki ilk insan kümelerinin manzarasıdır. Lakin bu akşam gökten ne ceza ne mükafat şeklinde hiçbir belirti görünmeyecek. Her geceki mutat karanlık çökecek ve Zeynep kadın kızlarıyla gelinin pişirdiği bir kap yemeği kirli bir tepsi içinde benim odamın kapısından içeri bırakacak. Yattığım yerden küçük harman yığınları görünüyor. Burası köye yarım saat mesafededir. İlk planda Bekir Çavuş'un tarlası var. Tam tarlanın ortasında kör kız tek başına oturuyor. Vakit bir öğle saatidir. Güneş altında kızın uzun saçları birer taze mısır püskülü gibi cilalı görünüyor. Bu kız henüz 12-13 yaşındadır ve o kadar cılızdır ki bir gün sırtını okşarken bütün kaburga kemiklerini saydım. Zavallıyı niye böyle kırın ortasında bu güneşin altında tek başına bırakmışlar? Onu mutlaka unutmuş olacaklar ve o tarlada herkesi henüz çalışmakta sanıyor. Kalkayım onu elinden tutup evine götüreyim derken bir de baktım ki Salih Ağa'nın kamburoğlu haylaz haylaz dolaşarak ona doğru yaklaşıyor. Bu çocuk tıpkı bir sakat keçiye benzer. Bu çocuk diyorum belki de o bir delikanlıdır. Çünkü konuştuğu vakit sesi herhangi bir erkek sesinden daha kalındır. İşte kızın önüne geldi durdu. Ona bir şeyler söylüyor. Kız başını kaldırmış sanki görür gibi onun yüzüne bakıyor. Kambur iki elini kuşağına soktu, etrafına bakındı. Sonra yine kıza dönüp bir şeyler mırıldandı. Kız utanmış gibi başını önüne eğdi. Kambur külahını çıkardı. Uzun bir süre tepesini kaşıttıktan sonra kızın yanına çöktü. Şimdi ikisi de omuz omuza oturuyorlar. Fakat kamburun ne eli ne ayağı rahat duruyor. Kah yerden aldığı bir diken veya saman çöpüyle kızcağızın ensesine dokunuyor. Kah parmaklarının ucu ile çıplak tabanını gıdıklamaya çalışıyor. Kız huysuzlanıyor. Kalkıp gitmeye çabalıyor. Öbürü tekrar elinden çekip yerine oturtuyor. Hayatımda hiç bu kadar iğrenç derecede gülünç bir manzara görmedim. Bu alelade bir yaramaz erkek çocuğun bir uslu kız çocuğu musallat oluşu gibi değil. Çok daha canavarca bir şey. Denilebilir ki bir yılan bir kurbağayı yutmaya çalışıyor. Denilebilir ki dev kadar kocaman bir örümcek bir pervanenin etrafında ağını örüyor. Kambur kızın canını acıtmaya başladı. İki defa bağırdığını işittim. Bari gidip işkenceye son vereyim dedim. Ne lüzumu var? Kız kaçıyor, kambur arkasından kovalıyor. Kız önünü görür gibi koşuyor. O kadar ki derenin kenarına gelince durdu. Ve ancak bu suretle tekrar avının eline düştü. Bu sefer kambur onu belinden sımsıkı yakalamış bırakmıyordu. Sürükleyerek derenin içine doğru çekti. Ben yerime otururken her şeyi anlamış bulunuyordum. İnsan hayvanların en iğrenç olanıdır. Nihayet Salih Ağa yapacağını yaptı. Benim hesabıma ekilip biçilen Zeynep kadının tarlasından iddia ettiği ortaklık hakkını bir gece hiçbirimizin haberi olmaksızın kaldırıp götürdü. Bu vakayı duyduğum anda öfkemden beynim attı. Ömrümde adam dövmedim. Fakat Zeynep kadın başta olmak üzere bütün ev halkı önüme çıkıp yalvara yalvara vazgeçirmeselerdi mutlaka gidip o küçük köy ağasını bir iyi pataklayacaktım. Meğer birkaç gün önce bu işi yapacağını haber vermişmiş. Ben de biliyordum ki tarlanın asıl sahibi olmak iddiasıyla ekinden bir pay almak fikrindeydi. Fakat hayasızlığı, cüreti bu derece ileriye götüreceğini asla tahmin edemezdim. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapmalı? Doğrusu ben kendi hesabıma herhangi bir yürek acısı duymuyorum. Biraz darı, biraz buğday ektirmiştim. Bu da ancak Mehmet Ali'ninkilere bir faydam olsun fikriyleydi. Bununla beraber onlar da bundan çok üzgün görünüyorlar. Bilakis beni yatıştırmaya çalışıyorlar. Sen sağ ol, aman bir dırıltı çıkarmayalım diye yalvarıyorlar. Beni öfkelendiren de işte onların bu korkuları, bu miskinlikleridir. Onlarda adalet duygusunu kurcalamaya çalışıyorum. Nafile, taş gibidirler. Bunlar henüz bir sosyal yaratık haline bile girmemiştir. Ta yontulmamış taş devrindeki insanlar gibi yaşıyorlar. O vakitlerde kabilenin en güçlüsü elinde bir ağaç baltayla sizin üstünüze yürür, ağzınızdan lokmanızı, ininizden karınızı alıp götürürdü. Ve bu herkese tabi olaylar gibi sakınılmaz, önlenmez görünürdü. Köylüde mülkiyet duygusu her şeyin üstündedir derler. Uzun yüzyıllardan beri devam eden dış istilalar, iç eşkıyalıklar, Türk köylüsünde bu duyguyu da köreltmiştir. Hepsinin içinde semavi bir afet esnasında bir koyun sürüsünün ürkekliğinden bir şey var. Neden ürküyorlar? Bunu tarif ve tahlil etmek mümkün değildir. Onları bu hale koyan, üstünde yaşadıkları bu sert ve haşin tabiat mıdır? Merhametsiz bir üvey ananın göğsü gibi hareketsiz bu topraklarda ancak böyle bir öksüz çocuk ruhu dalgalanabilir. Lakin bütün bu felsefeler beni gidip Salih Ağa'ya çatmaktan alıkoyamadı. Meydanlıkta kahvenin çardağı altındaydı. Ağır ağır üzerine doğru yürüdüm. Beni görünce sapsarı kesildi, başını önüne eğdi, büzüldü. Gittim, önünde dikildim. Bizim ürünü geçen çalan sen misin? Cevap vermiyor, yere bakıyor. Söyle, hırsız sen misin? Şimdi yakandan sürükleye sürükleye seni en yakın karakola götüreceğim. Ayağının baş parmağını avucunun içine aldı. Söyle diyorum, söyle diyorum. Ve kendimi kaybedip yakasına yapıştım. Silkinip geriye çekilmek istedi, sarstım. Davrandı, ayağa kalktı ve elimden kurtulmak için çabalamaya başladı. Kahvede kimse yoktu. Kahveci de suya gitmişti. Salih Ağa tuzağa düşmüş bir çakal gibi pençemde kıvranıyor. Birden herifin ağzını elimin üstünde hissettim. Bir hayvan gibi ısırmaya çalışıyordu. Kara, seyrek dişlerinin nemini derimde duyar duymaz bütün hiddetim bir derin tiksintiye çevrildi. Onu nefretle geriye ittim. Lakin yere düşmesiyle toparlanıp kalkması bir oldu. Bir sıçrayışta kahvenin peykesinden öteye atladı. Koşarak kaçtı gitti. Bir süre gülmekle ağlamak arasında hasmımın yerde kalan pabuçlarına baktım. Her şeyi bu kadar ciddiye almak, bu kadar öfkelenmek neden? Kaç gün yüreğimde bu olayın azabını taşıdım. Gidip Salih Ağa'nın kendisinden bizzat af dilemek istedim. Ama o bana karşı hiçbir kin taşımıyor gibi. Yapacağını yaptıktan, almak istediğini aldıktan sonra ötesine pek önem vermiyor. Hatta meselenin bu kadarcıkla kapanmış olmasına seviniyor. Belki bununla da kalmayıp içinden bana karşı bir küçümseme duyuyor. Beni herhangi bir delikanlı gibi ham ve hoyrat buluyor. Aşar memuru köye geldiği gün onu ilk karşılayanlardan biri Salih Ağa oldu. Bir süre baş başa konuştular. Sonra yanlarına Bekir Çavuş, muhtar ve imam geldi. Salih Ağa gayet önemli bir, iş bilir bir adam tavrı takılmış. Hepsine ağır ağır, yavaş yavaş bir şeyler söylüyor. Yanlarından geçerken hepsi birden kalkıp bana selam verdiler. Baktım, Salih Ağa da kalkmış selam veriyor. Yanlarına vardım. Merhaba ağalar. Aşar memuru, setre pantolonlu, kauçuk yakalıklı, yüz yuvarlak bir kranta adamdı. Dizleri ve ayaklarının uçları birbirine bitişik oturuyor, iki laf arasında bir uyukluyor. Bu yıl bir uğursuzluk var emme. Ne diyorsun be, sen ne diyorsun? İyi olur inşallah. Bu tarzda başı yok, sonu yok bir konuşmanın ortasına düştüm. Gerçi ben gelince yüzler değişti, sözler değişti. Fakat aşar memurunun yüzündeki uyku hali dağılmadı. Sivrihisar'dan geliyormuş. Yola çıkalı 15 gün oluyormuş. Onun için ne sorsam bilmediğini söylüyor. Ankara size daha yakın diyor. Ankara bize daha yakın. Bu sözde bilmem niçin yüreğime ferahlık veren bir şey var. Bir gün kalkıp oraya gideceğim. Lakin bu şehir o kadar kalabalıkmış ki gidip de açıkta kalmaktan değil ama faydasız bir konuk olmaktan çekiniyorum. İçinizde Ankara'yı gören var mı? Bir aşar memuru görmüş. Sivrihisar'a tayin edilmezden önce Kalecik'teydim. Oradan geçtim. 10-15 gün kaldım. Fena yer değil. Ama suyu yok, yeşillik yok. Hem öyle bir pahalı, öyle bir pahalı ki. Bekir Çavuş geçenlerde Polatlı'ya kadar gitmiş. Gördüm diyor. Trenler Ankara'dan Eskişehir'e boyuna asker taşıyor. Ve Eskişehir'den Ankara'ya vagon dolusu erzak gidiyordu. Muhtar, hep büyükler oraya toplanmış dedi. Aşar memuru kim bilir kaçıncı uykusundan baş kaldırıp, büyükler mi? Öyle öyle, bizim müdür de orada, ben gördüm diye mırıldandı. Soruyordum, aylıklar muntazam çıkıyor mu memur efendi? Aylıklar hiçbir zaman bu kadar muntazam çıkmamıştı. Ayın 30'u oldu mu hemen bordrolar hazırlanıyor, bir imza edip almak kalıyor. Milli hükümetin bu başarısını duyunca sevinçten yüreğim hopluyor. Her şey buna göre. Ben Kalecik'ten Ankara'ya üstümde 2000 lira emanet parayla geldim. Yolda Kahya'ya yürüdük, kah açıkta yattık. Elhamdülillah kılımıza dokunan olmadı. Her taraf güven içinde. Yüreğim bir daha sevinçten ağzıma geliyor. Güya bütün asayişi düzeni sağlayan benmişim gibi bir gurur ve iftihar duyuyorum. Memura köylüleri göstererek, bir de bunlar her şeyin kötüye doğru gittiğini söylerler. Hep uğursuzluktan, bereketsizlikten bahsederler diyorum. Lakin memur bu sırada gene uykuya dalmıştı. Köylülerden biri, öyle deme beyim dedi. Ve eliyle ovada bir geniş daire çizerek, vakti zamanında şu gördüğün yerler hep ağzına kadar dolu erzak kuyularıydı. Şimdi açsam diplerinde bir tane arpa bulamazsın. Aşar memuru tam bu sırada gözünün bir tanesini açtı ve bana "İnanma, yalan söylüyor" der gibi bir işaret yaptı. Anadolu köylüsünün zahiri ambarı bomboş. Fakat Türk entelektüeli 7 devlete harp açmıştır. İstanbul'da Ali Kemal buna delilik diyor. Ben bu hali ulvi ve heyecan verici bir manzara gibi seyrediyorum. Ankara'da Hakimiyeti Milliye Gazetesi İtilaf Kuvvetlerine İstanbul'daki rezaletleri diye bir olaylar sütunu açmış. Öbür tarafta "Galipler aklınızı başınıza alın" başlıklı bir makale neşrediyor. Havada milletin hakimiyeti sözü bir vahiy gibi dolaşıyor. Gelip beni bu inzivada uyandırıyor. Türkiye'nin karanlık semasında Mustafa Kemal adı bir şafak yıldızı gibi parlıyor. Bunun etrafında bazı pekler beliriyor. Tekrar Türk ordusundan bahsediliyor. Mehmet Ali'den mektup geldi. Mensup olduğu alay Kütahya'daymış. Ara sıra bizim taraflardan bir kafile asker veya bir subay grubu gelip geçiyor. Bunlardan bazılarını bizim köyde konuk ediyorum. Bunlar artık benim bildiğim Cihan Savaşı subayları değildir. Bazılarıyla tanışmakla beraber onlarda eski ruhtan, eski kafadan bir belirti bulamıyorum. Bunlar bir ordunun alelade subayları olmaktan ziyade yeni bir mezhebin öncüleri gibidir. Cihan Savaşı'nda her biri bir şeyden şikayetçiydi. Hepsi devletin siyasetini tenkit ederdi. Hepsi canından bezgin görünürdü. Şimdi ise tartışma bile kabul etmiyorlar. Mutlaka yeneceğiz diyorlar. Fakat inanılacak şey değil. Ben savaşı istemeyenlerin arasında yaşıyorum. Bu milletin tek güç kaynağı bu köyler. Bu hastalık, yoksulluk, umutsuzluk yuvaları değil mi? Bu savaşta subayların yönetecekleri insanlar, hep bu aralarında yaşadığım kanları çekilmiş, derileri kemiklerine yapışmış, gözlerinin feri kaçmış hayaletler değil mi? Geçen gün bir cephanenin cepheye nasıl taşındığını gördüm. Uzun bir kanı kafilesi. Ah ne hazindi. Bu kanı kafilesi gacır gacır ve sıska mandaların kalça kemikleri o kadar sivrilmişti ki yer yer derilerini delmişti. Bu deliklerin üstünde sineklerin yüzlercesi kalkıp yüzlercesi konmaktaydı. Kafileyi yöneten insanlar ise sineklerin azmanı gibidir. Ne şekilleri insan şekline, ne yürüyüşleri insan yürüyüşüne, ne sesleri insan sesine benzer. Bu iki direk, iki tekerlekten ibaret arabalar sanki onların uzuvlarına bitişiktir. Bunların içinde yatarlar. Döşekleri, yorganları, yiyecek ve içecekleri bunların içindedir. Kaplumbağanın kabuğu belki kaplumbağadan ayrılabilir. Fakat bu arabaları o adamlardan ayırmanın imkanı yoktur. Bitmez tükenmez Anadolu yollarında dereler, tepeler aşarak, yokuşlar çıkıp inişler inerek, dikenlikler ve kayalıklar arasından geçerek hazin hazin yürüyen kocaman acayip kaplumbağalar. Siz aynı zamanda Türk köylüsünün yırtık pırtık eşyaları arasında emsalsiz bir savaş alanında birer destan eşyası taşıyorsunuz. Onun için uzaktan uzağa bana mitolojik hayvanlar gibi görünüyorsunuz. Hiç şüphesiz büyük akınlara, büyük fetihlere giden eski Türklerin arkasından da buna benzer katarlar yol alırdı. Atilla'nın eşyasını taşıyan arabalar da belki bunlardan farksızdı. Oğuz kolları Anadolu üstüne mutlak bunun gıcırtılarını dinleye dinleye uzandılar. Herhalde bu garip ve hazin araba tipini birer fosil izi halinde eski taşların böğrüne kazılmış görmek mümkündür. Fakat bütün bu tarihi tahayyüllere rağmen insanın gene bunlardan destani bir şey bulmaya gücü yetmiyor.